11. pedal.
Bu akşam trenle gidecek işçiler. Akşam trenle gidecekler. Vizelerini yaptırsınlar. Vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler. Almanya'daki çalışma hayatınızda başarılar.
Kütahya'dan gelen maden işçileri. Kütahya'dan gelen maden işçileri. Alt salona inip yazılarını kontrol edin.
Namı diğer Foto Ahmet. Geçmişin cesur ve gözü pek çocukları olmasaydı bizler bugünkü rahat yaşamımızı süremiyor olabilirdik. Bu sözler bir zamanlar Gaziantep şehrinde ekmeğini taştan çıkaran ve aynı çabayı Avrupa ülkelerinde de sürdüren bir fotoğraf emekçisinden alınan ilhamla söylenmişti. Bu isim Gaziantep halkının deyimiyle namı diğer Foto Ahmet. Foto Ahmet 1956 doğumluydu. Gaziantep'in birçok yerinde fotoğraf stüdyosu vardı. Çevresinde yaptığı işe olan tutkusu ve çalışkanlığıyla tanınıyor ve herkes tarafından da çok seviliyordu. Her şey bir yana fotoğrafçılık onun için adeta bir yaşam biçimiydi. Kendi deyimiyle bu macera henüz 11 yaşındayken dayısının ona hediye ettiği bir fotoğraf makinesiyle başlamıştı. İşte o makine sonraları da hiç düşmedi Ahmet'in elinden. Abartısız gittiği her yere sanki vücudunun bir parçasıymış gibi taşıdı durdu. Bu arada sayısız fotoğraf çekti ve durmaksızın çalıştı. Zaten zamanının büyük bir bölümünü gündüzleri stüdyoda, mahalle aralarında, piknik alanlarında, geceleri ise gazino ve konserlerde geçiriyordu. Çıkardı. Fakat bu çıkışları sadece ziyaret amaçlı olurdu. Sanatına ve kendine olan güveni nedeniyle bir ara foto muhabiri olmak istedi. Bu işi yapabilmek adına gereken bütün bürokratik işlemleri harfiyen yerine getirdi. Tabiri caizse bu yolda ne gerekiyorsa sonuna kadar yaptı Foto Ahmet. Çünkü o inatçı, şansını zorlamaktan çekinmeyen ve hayatı dolu dolu yaşamaktan hoşlanan biriydi. Zaten sürekli bir arayış içinde olduğunun herkes farkındaydı. Bu yüzden çevresi onu maceraperest bir yeşilçam adamı olarak da tanımlıyordu. 1973 yılında evlendi ve bir yıl sonra ilk çocuğu dünyaya geldi. Ardından her baba gibi o da ailesine daha iyi bir yaşam sunanın yollarını aramaya başladı. Maceracı ruhunu artık geride bırakmalıydı çünkü gerçekçi adımların zamanı çoktan gelmişti. 1979 yılında eşi ve oğlunu anne babasına emanet ederek Almanya'ya gitti. Amacı en kısa zamanda onları da yanına almaktı. Bu isteğini gerçekleştirebilmek için büyük çaba sarf etti. Ancak 1982 yılında babasının vefat ettiğini öğrendi ve yurt dışı planlarını iptal ederek Türkiye'ye geri döndü. Kısacası Foto Ahmet artık her şeye sıfırdan başlamak zorundaydı. Gel gör ki aradan 7 yıl geçmişti. Üstelik 5 çocuklu ve 7 nüfuslu ailesine bakmak zorundaydı. Tam da o günlerde bir zamanlar başvurduğu foto muhabirliği işine kabul edildiğini öğrendi. Sevinmek ve üzülmek arasında gidip gelse de hayalleri onu en az eskisi kadar meşgul ediyordu. Sonunda içinde bulunduğu şartları hiçe sayarak yeni rotasını belirledi. Yeni istikamet bu kez Fransa'ydı. Müzik İlginçtir ama Fransa'da işler tam da onun istediği gibi gitmişti. 1992'de tüm ailesini Paris'e getirdi. Artık hayallerini gerçekleştirdiğini düşünüyordu ve içi rahattı. O yılın sürprizi Paris'te doğan 6. çocuğuydu. Foto Ahmet işine aşıktı. Fransa'da bir şekilde düzenini kurmuştu. Fakat Paris'te fotoğrafçılık mesleğini sürdürmesi mümkün değildi. Mecburen önce bir tekstil atölyesinde çalıştı, daha sonra küçük bir kahvehane açtı ve geçimini bu şekilde sağladı. Yıllar Foto Ahmet'in insanüstü çabalarıyla akıp gitmişti. Bu süre zarfında hayatını verdiğini söylediği fotoğrafçılık mesleği onun bir gözünü kaybetmesine de neden oldu. 60 yaşını geride bırakan Foto Ahmet için artık emeklilik zamanıydı. Şu günlerde Foto Ahmet yılın yarısını Türkiye'de, diğer yarısını da Paris'te geçiriyor. İşte Foto Ahmet'in, yani kayınpederimin hayat hikayesi. Ben ise tıpkı babası gibi fotoğraf çekmeye tutkuyla bağlamış oğluyla evliyim. Ve 4,5 yaşındaki oğlumuza ilk fotoğraf makinesini çoktan aldık bile. Henüz çok küçük ama fotoğraf çekmeyi o da çok seviyor. Hem kim bilir, belki tutkular da genetiktir. Evet sevgili dinleyiciler, bu cümleleri bizlere aktaran sevgili Özkan Pekesen ve bu cümleleri bizlere yazan Behiye Kalkan Çeltikçi. Okurlarına yazan, başından geçenleri anlatan da Behiye Kalkan Çeltikçi, Foto Ahmet'in gelini. Fotoğraf geçmekte olan gerçek anın yakalanması mı? Hayatta ve fotoğrafta en iyi pozu sadece yalnızlar mı verir? Bilemiyoruz. Fakat bu ilginç soruların cevabını en iyi bilenlerden biri olduğuna inandığımız Foto Ahmet'in Fransa hikayesiyle başladık bugün 11. Peron'a. 11. Peron ekibini artık tanıyorsunuz ama bir kere daha sizlerle paylaşayım. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu, programın danışmanı ve daimi konuğu sevgili Özkan Pekesen, ana kumandada Sefa Aktan, birazdan telefon bağlantısında merhaba diyeceğiz bugün sevgili Ahmet Talimciler hocamız, Profesör Doktor ve 11. Peron ekibinin lideri, prodüktör, mikrofondan sizlere seslenen ben Murat Örem. Sevgili dinleyiciler, birazdan Ahmet Hoca'ya bağlanacağız ama çok uzun haftalar boyunca artık hiç gurbet şarkısı çalamadığımızı gözledik biz. Çünkü konuşulan konular o kadar yoğundu ki şarkılar biraz ikinci planda kalmıştı. Bu hafta hiç olmazsa bir iki dakika size bir gurbet şarkısı dinletelim, onun ardından söze devam edelim istedik ve 6 Aralık 1931'de tam da bugün, yıllar önce tam da bugün doğan Zeki Müren'den bir şarkı dinleteceğiz sizlere. Çok kısa, gurbetten gelmişim, yorgunum hancı diyecek Zeki Müren, Bekir Sıtkı Erdoğan'ın sözlerinde ve hemen onun ardından da Ahmet Hoca'ya merhaba diyeceğiz, İzmir'e uzanacağız 11. Peron'da.
Dertliyim, çekinme, doldur be hancı. İlk önce kımılda, hafif bir sancı. Ayrılık sonradan, kor yavaş yavaş. Bende bir resmi var, yarısı yırtık. Yıllardır evimin kapısı örtük. Garip bir de sarhoş oldum artık. Bütün yavaş yavaş. İşte hancı ben her zaman böyleyim.
Onda Zeki Müren'i sizlere dinletmeye devam ediyor. Ana kumandadan Sefa Aktan ve biz de Profesör Doktor Ahmet Talimciler hocamıza İzmir Bakırçay Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Ahmet hocamıza merhaba diyoruz. Hocam merhaba.
Merhaba Murat Bey.
Sesini biraz zayıf duyuyorum sevgili Ahmet hocamın. Sefa biraz arttıralım. Hocam aradan haftalar geçti. En son 3 hafta önce seninle bir telefon bağlantısı yapmışız. Biz evvelki hafta Kazakistan'dan bir genç mühendis arkadaşımıza ulaşmıştık. Geçen hafta sevgili Aygen Aytaş'a ulaşmıştık. Birleşmiş Milletler'de, BBC'de de farklı görevlerde bulunan yeni kuşak dünyaya açılan Türk temsilcileri olan bu ikisi ismin ardından bu haftada tekrar sana ulaşalım, merhaba diyelim, senin görüşlerini alalım istedik sevgili hocam.
Ben Eda Hanım her iki kaydı da bana gönderdi, her iki kaydı da dinledim, dün dinledim hatta. Çok keyifliydi, özellikle Aygen Hanım'ın söyledikleri çok hoştu. Ben biraz tabii orada şey de vardı, yani siz meslektaş olmanın verdiği avantajla çok daha keyifli gittiğini söyleyebilirim o metnin. Çok keyif vericiydi yani.
Evet, evet. bu da var ama hakikaten sevgili Aygen Aytaş da bizim gurur duyacağımız, hani dünya... Evet. Klasmanında evet. İşler yapan Türk isimlerinden biri. Onun da katkısı var. Aslında Kartal da Kazakistan'dan çok güzel şeyler söyledi ama o hafta defalarca aramış olmamıza rağmen telefon kaydında ancak o kadar netliğe ulaşabildik. Biraz ona mahcup olduk ama bizden de kaynaklı değil. O anki iklim koşullarıyla belki ilgiliydi hocam.
Biraz seste sıkıntı vardı. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Yani evet. Kartal Bey'i anlamak biraz daha zordu. Daha yüksek tondan dinlemek zorunda kaldım ama yine de anlaşıldı aslında ya. Yani anlaşıldı.
Evet, doğru söylüyorsunuz. Hocam şimdi sevgili Özkan yine bir metin yazdı. Biz onu canlı yayında aktardık. Foto Ahmet, fotoğraf. Evet. Bu sosyolojinin de konusudur. Fotoğraf, görsellik. Evet. Özellikle bu kameralı cep telefonlarıyla birlikte bambaşka boyuta varan bir şey. Onunla ilgili birkaç cümle kuralım. Sonra yine zaten bunlar da yine 11. peronun içinde bu konuştuklarımızda ana konuya geri dönelim. Ne dersin?
Tabii, konuşalım çünkü fotoğrafın ben son derece önemli bir alan olduğunu düşünenlerdenim ve fotoğraf üzerine de sosyolojiyle çok yakından bağlantılı bir takım çalışmalar söz konusu. Şöyle söyleyebilirim, fotoğraf anın sonsuzlaştırılmasıdır. Hı hı. Yani fotoğrafla beraber siz hayatınızda belli bir anı kuşaklar boyunca aktarabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir ayrıcalık sağlıyor insanoğluna. Hı hı. Ve tarih boyunca baktığınız zaman da aslında geçmişteki bir takım fotoğraflar üzerinden biz bugün orada neler yaşandığını, orada nelerin ön planda olduğunu, insanların mesela sınıfsal anlamda etnik kökenleriyle, kültürleriyle ne gibi farklı pozisyonlarda bulunduklarını anlayabiliyoruz. Bu anlamda da fotoğraf bize aslında çok önemli bir vesika, tarihsel vesika görünümü de arz ediyor. Bunu da söylemem lazım.
Şimdi sevgili hocam, Gökhan Duman'ı da 11. Peron kitabının da yazarı Gökhan Duman'ı da burada hem selamlamış olalım. Onun da başını çektiği, birlikte programı da kotarmaya karar verdiğimiz, sene başında konuştuğumuz sevgili Gökhan'ın da başını çektiği bir Twitter adresi var. Instagram adresi var, Diaspora Türk diye. Muhtemelen sen evet. de takipçilerindensindir, biliyorsundur. Evet. Ve orada da bu fotoğrafı özellikle işte 1961 ile başlayan süreçte fotoğrafı, görselliği çok iyi kullanıyorlar diye düşünüyorum. Yani tam da bu anlattıklarının karşılığını orada veriyorlar diye düşünüyorum. Neler söylersin?
Şunu söyleyebilirim. Şimdi bakın, fotoğraf hakikaten biz... Şuradan gireyim Murat Bey. Yani biz benim kuşağım, siz aslında fotoğrafla biz o tam geçiş sürecini yaşadık. Yani hı hı. Bizim çocukluğumuzda öyle fotoğraflar çok fazla bol olan şeyler değildi. Yani
hiç
fotoğraf
değildi,
makinelerimiz
hiç
yoktu.
Hiç değildi. Evet.
Şimdiki kuşak, mesela benim oğlum, sizin oğullarınız, tabii. Onlar daha farklı şekilde yaşadılar bu süreci. Özellikle de benimki biraz daha küçük olduğu için
daha
en başından itibaren yaşadı. Ve sizin az önce sözünü ettiğiniz bu kameralı telefonlarla beraber iş bambaşka bir aşamaya geçti. Artık aslında aradan fotoğrafçıyı da çıkarttık biz şu anda.
Evet, evet.
O yüzden de oradaki görüntüler şu açıdan çok kıymetli. Yani o görüntüler üzerinden biz aslında belli bir dönemi, belli bir süreci, orada yaşayan anıları, oradaki insanları biz kendimizde neler yaşandığını, neler olup bittiği üzerinden bir şeyler söyleyebiliyoruz. Bu açıdan bize fotoğraf sadece böyle bir görüntüden ibaret değil. Bunu söylemek için özellikle vurgu yapıyorum.
Yani bir tarihsel anlamı var esas, değil mi?
Zaman zaman tarihsel anlamı da var. Çünkü şöyle diyebiliriz. Bakın, geçmişteki bir takım fotoğraflar, bir örnek vereyim.
Lütfen.
Mesela 1930'lardaki, 40'lardaki, 50'lerdeki böyle dönemler boyunca evlilik fotoğraflarına şöyle bir bakın. Evlilik fotoğraflarındaki görüntülerde oradaki gelinin elinde tutmuş olduğu çiçekten oradaki giyim kuşama kadar pek çok şey aslında bir takım simgeleştirir.
Hı hı, hı.
Ve bütün bunlar çok önemlidir. Mesela 1920'lerin fotoğraflarına baktığımızda çok ilginç bir bilgi vereyim size. Özellikle oradaki fotoğraflarda gelinlerin kollarının açık olmasının asıl amacı şudur. Herhangi bir rahatsızlığım yok. Herhangi bir bulaşıcı şey yaşamadım.
Vücudumda bundan kaynaklı bir iz kalmadı.
Vücudumda bundan kaynaklı bir şey yok. Orada elde tutulan çiçek aslında bekaretin simgesidir.
Hı hı.
Yani aslında o simgeler, semboller kullanılır ve o semboller üzerinden de bir takım mesajlar verilir. İşte o mesajları okumaya başladığınız zaman aslında siz sadece bugüne değil, o geçmişte olup bitenler üzerinden de bir takım değerlendirmeleri yapabilme şansı elde edersiniz.
Çok çok önemli şeyler söylüyorsun hocam. 1960'lardaki, özellikle 70'lere kadar olan süreçte de yine bizim gurbetçilerimizin fotoğraflarında da daha böyle bir farklı bir hava var, değil mi? Bir hayatla, evet, mücadele etmenin bir çabası var, kararsızlığı var, yorgunluğu var ama bir taraftan direnci var. Bütün duyguların bir karmaşası gibi ben okuyorum o fotoğrafları ve çoğunun da siyah beyaz olduğunu düşünürsek.
Tam da o hatırlarsanız mesela bizim o dönemdeki Türkiye'ye gelen gurbetçilerin fotoğraflarını ya da o dönemdeki filmleri hatırlarsanız o filmlerde kullanılan simgeleri şöyle bir düşünün. İşte bir araba, bir şapka.
Hı hı.
Yani o kafaya takılan şapka birdenbire aslında sadece bir şapkaya olmanın ötesinde, bak ben başka bir yerdeyim, başka bir pozisyondayım ve göstergesidir. Onu veriyor orada.
Yani sizden çıktım ama sizden artık daha farklı bir noktadayım mı veriyor?
Tabii onu, ya da işte birkaç kelime Almanca konuşma.
Hı hı.
Yani işte bak, yabancı dil biliyor. Ben artık bu köyün, bu buradaki insanların daha farklı bir yerindeyim. Ben daha medeniyim, daha uygarım. Pek çok şeyi orada veren bir imgeyi beraberinde getirdiğini görüyoruz.
Hocam, Kemal Sunal filmlerinde vardır. O fötür şapka mutlaka bir tüy var üzerinde. Veyahut da elinde bir el radyosu vardır ya da bir blender getirmiştir dışarıdan.
Tam da dediğiniz gibi Özkan Bey.
Anladığım kadarıyla şey var, başka resimlerde de öyle, pardon özür dilerim, fotoğraflarda da, mesela Ara Güler'in fotoğraflarında da hep şunu rastlarız. Yani İstanbul'un herhangi bir mekanında çekilmiştir ama o mekanın bütün tarihsel dokusuyla birlikte, yani nasıl bir şey ifade ettiğini de çok net anlarız. İnsan yüzlerinde de o vardır, mesela yorgunluk hissi ya da balıkçılar, yani hangi fotoğraf olursa olsun bulunduğu mekan insanın yüzlerine yansıdığını görüyorum ben o tür fotoğraflarda.
Özkan Bey, zaten siz öyle bir örnek verdiniz ki dünya çapında ve ülkemizin hakikaten bu alandaki en önemli isimlerinden birinden örnek verdiniz. Yani çektiği fotoğraflarla sadece bir fotoğraf sanatçılığının ötesine geçen, bir anlamda da tüm ülkenin tarihsel perspektifine yol gösteren, o anlamda bize ışık tutan bir isimden örnek verdiniz.
Bir de onun bir cümlesi var, hani iyi bir yazar olmak istiyorsanız iyi bir daktilo işinize yaramaz ya da iyi bir fotoğraf makineniz varsa çok iyi bir fotoğrafçı olamazsınız. Başka şeylerin peşinde olmalısınız der Ara Güler.
Doğru kesinlikle haklı.
Yani fotoğrafı makine çekmiyor, yazıyı daktilo ya da bilgisayar yazmıyor kastediyor, evet, değil mi hocam?
Tabii.
Aygen'le yaptığımız programdan biraz bahsedelim hocam. Hani farklı ülkelerde işte Azerbaycan'a gidiyor. 90'larda o Azerbaycan'ın, evet, çok daha Doğu blokunun dağılmasıyla birlikte karışık, çok daha karışık olduğu bir dönem. Orada mücadele ediyor. Ardından işte İngiltere. Sanki 90'larla birlikte Türk insanının dünyaya açılma perspektifi de değişiyor gibi, nin bir temsilcisi gibi geliyor bana Aygen. Bilmiyorum, doğru bir tespit mi bu?
Şimdi doğru, çok doğru bir tespit, çünkü 90'larla beraber aslında biraz daha böyle bir 80'lerin ortasına baktığımız zaman gayet iyi hatırlarsınız. Turgut Özal'la beraber Türkiye'de Türkiye başka bir kendisini başka bir yerde göstermeye, başka bir yerde konumlandırmaya başladı. Bunun ülke içine de yansımaları oldu ve beraberinde aslında o dönem insanlarımız hakikaten çok daha başka bir perspektifi geliştirmeye başladılar. Yani Aygen Hanım gibi örnekler özellikle işte dünyanın farklı ülkelerinde çalışarak bunu gösterdiler. Ama benim o her iki programda da özellikle Aygen Hanım programında da diğer Kartal Bey'in programında da dikkatimi çeken şey şu oldu. Yani bizim aslında yani bizim derken kastettiğim bu ülke insanının, Türk insanının hakikaten kendisine güvendiği noktada, kendisini biraz daha güvendiği, ön plana çıkartmaya başladığı andan itibaren bambaşka şeyler başarabileceği gerçeği orada bizim önümüze kondu.
Evet. Yani fotoğraf çok daha olumlu görünüyor o zaman, değil mi hocam?
Şu açıdan çok daha olumlu gözüküyor Murat Bey. Yani biz kendimizi genelde şöyle sınırlandırıyoruz. Bunu daha evvel de konuştuk. Yani biz aslında bulunduğumuz pozisyonun çok daha ötesinde bir kimliğe sahibiz. Bunu göz ardı ediyoruz. Yani bulunduğumuz yer tamam şu andaki sınırlarımız üzerinden görebiliriz ama bunun da ötesinde bir yerlere sahibiz. Çünkü biz ülke olarak bu ülkenin bu coğrafyanın insanları olarak sadece bulunduğu sınırlarla kaim olan bir topluluk değiliz.
Evet.
Çok daha yaygın, çok daha geniş, daha büyük bakabilen bir bütünün parçalarıyız. Açıdan da 90'lar bu açıdan bize çok iyi gelmişti.
Sen bu cümleleri kurunca hemen o Kartal'ın ettiği cümleler aklıma geldi hocam. Oradaki başka ülke vatandaşları da Kartal'a hep söylemişler. Kartal da bunu böyle keyifle, biraz da kahkahayla anlatmıştı. Yani siz Türkler her yerdesiniz ve bir şeyleri sürekli yapıyorsunuz, değiştiriyorsunuz diye. Yine Kartal'ın söylediği bir cümle var. Senin bu söylediğinle de çok örtüşüyor. Yani Kazakistan'da işte 1000 kilometre gidersin, yemek değişmez. Ama Türkiye'de 150 kilometre gidersin, farklı bir yemekle karşılaşırsın. Bir kültürün farklı bir penceresiyle karşılaşırsın diye bir saptaması da vardı. Tam da aslında bunlar karşımıza çıkıyor.
Tam da onlar, hatta siz de dediniz yani orada o programda çok iyi hatırlıyorum. Yani bunu illa orada böyle egemen olmakla alakalı değil. Orada bir şeyleri ortaya koymak anlamında bir farklılık yaratıyor Türkler. Ve mesela bu 11. peron üzerinden konuşacaksak Almanya ölçeğini düşündüğümüzde bugün bize özgü olan o yiyecek tarzı aynı zamanda artık Almanların da benimsediği. İşte dönerden bahsettiğimiz zaman ya da oradaki diğer Türk yemeklerinden bahsettiğimiz zaman onlara da sunulabilecek, onların da kabullendiği bir yemek tarzı, yeme içme kültürü oluşmaya başladı.
Hatta tırnak içinde fanatiği oluyorlar değil mi bazı şeyler?
Evet tabii, tam da bu olmaya başladılar, onları aramaya başlıyorlar.
Çok çarpıcı bir örnek var, hani bilirsiniz Galatasaraylı Podolski var. Galatasaray'da oynamış, güzel de futbol oynayarak bizim yani ilgimizi çekmiş bir oyuncuydu. Zaten Alman milli takımda da oynuyordu. Almanya'da şu anda tamamen bir bu döner üzerine bir işletmeler içerisine girmiş. Mesela bildik markalar var ya, hamburger vesaire. O da bizim kültürümüz yansıtan sayısız şey açmaya başlamış lokanta. Bir başkası mesela Darren Williams gelmişti NBA'den. O da sürekli olarak Türkiye'deki çaydan bahsedip bütün NBA oyuncularına mutlaka içmeniz gerekir diyor. Yani bambaşka ülkeden insanlar gelip burada son derece ilginç olduğunu, mutlaka herkesin bir şekilde tatması gereken bizim kültürümüze ait bir takım tatlar olduğundan bahsediyorlar. Mesela bunlar yakın örnekler diye söyledim.
Burada Özkan Bey, biz şurayı atladık aslında. Kaçırdığımız nokta şurası. Bizi biz yapan özellikleri yerine onlarda daha fazla ön plana çıkmak yerine biz dışarıdan aldıklarımızı parlatarak daha farklı şekilde kendimizi tanıtma yoluna gittik. Bu aslında çok büyük bir yanılgıydı.
Aslında her yaptığımız kendi toprağımıza basan bir felsefeden gelse
tam da orada olmalı. Çünkü o insanların aradığı şey bu, başka bir şey değil ki. Yani siz o insanlara şimdi mesela İtalyanlara pizza satamazsınız. İtalyanlara pizza satmanızın bir anlamı olmaz.
Türkçedeki tabirle tereciye tere satmak oluyor.
Tereciye tere satmayacaksınız. Yani onların bilmediği, onlara daha farklı gelebilecek o lezzetleri sunabilmeniz gerekiyor ki bir anlamı olsun.
Müzikte özellikle bu çok üstüne basa basa söylenir. Yani yerel bir şeyden genele gidilebilir, evrensel olunabilir diye. Herhalde bu bütün şeyler için gerekli. Öyle görünüyor.
Bu galiba. bütün şeyler için gerekli. Zaten şöyle bir anlayış söz konusu artık. Yani küreselleşme dediğimiz dünyada aynı zamanda küreselleşme dediğimiz bir akım da söz konusu. Hı hı. Yani o küreselleşmeyi ama kendi yerelliğiniz üzerinden gerçekleştirebilme meselesi.
Hocam az önce bir cümle kurdun. Biraz oraya geri dönelim istiyorum. Hala bence çünkü bu tartışılıyor Türkiye'de, bugün de tartışılıyor. 1990'lar bize iyi geldi dedin. 1980'lerin evet. Özellikle ikinci yarısıyla birlikte Turgut Özallı bakış açısıyla ve 90'ların ilk yarısı belki bize iyi geldi dedin. Biraz daha açsana bunu. Bir sosyolog şöyle, olarak neler gözledin?
Şöyle açayım. Yani 80'lerde yaşadığımız bir dönüşüm var. 80'lerin ortasından itibaren bu ülkenin yaşadığı bir dönüşüm var ve o dönüşüm hayatın her alanına karşı, her alanında karşılık buluyor. Mesela en bariz örneklerinden verebileceğim bir tanesi müzik. Bugün Türkiye'de müzik piyasasına baktığınız zaman hala 90'ların başında ortaya çıkan sanatçıları görürsünüz. Yani en bariz örneklerinden bir tanesi budur. Evet. Bir diğeri yine bu dönem içerisinde biz biliyorsunuz 90'ların hemen 80'lerin sonu 90'ların başında özel televizyon, özel radyolar evet, yayınlarına başladı.
Evet, evet.
Yani bizim hayatımızda 90'ların özellikle ilk yarısı bu anlamda önemli bir dönüşümün beraberinde getirdiği bir dönemdi. Yani insanlar farklı bir dönemi beraberinde yaşadılar. Hatta hatırlarsanız siz de en son yaptığımız programda işte Kasım ayının başında 1989 duvarın yıkılması, evet. Dünyada başka bir sürecin başlaması ve bu süreç Türkiye'de de karşılık buldu ve beraberinde özellikle o Avrasya dediğimiz coğrafya içerisindeki Türk cumhuriyetlerle beraber kurulan ilişkilerle beraber Türkiye başka bir pozisyon almaya başladı. Yani bütün bunları beraber düşündüğümüz zaman aslında Türkiye'nin daha önce de az önce söylemiş olduğum gibi bulunmuş olduğu pozisyonun ötesinde bir yerlerde etkilediği karşılık bulan bir ülke pozisyonuna bürünmeye başladı. Ve bir süre böyle devam etti. Burada 90'ların ikinci yarısı özellikle son döneminde ekonomik anlamda bir takım sıkıntılar başladı. Başka problemler, onlara hiç girmiyorum. Ama 90'ların özellikle ilk yarısı bize hakikaten iyi geldi. Yaşam biçimi olarak da, anlayış olarak da, dünyada yaşananların Türkiye'ye yansıması olarak da bize iyi geldi ve bizim insanlarımız bu anlamda kendilerini hem ülkede hem de dünyanın farklı yerlerinde çok iyi göstermeye başladı.
Kaldı ki siyasi olarak özellikle 1993 Türkiye için çok büyük bir kırılma da var biliyorsun.
Evet, yani. kesinlikle.
O apayrı bir tartışma konusu ama dediğinde doğru, bir iyi gelme şeyi var.
Hocam müzikten bahsettiniz, biraz ilgi alanım olduğu için söyleyeyim. 90'ların bizim müzik piyasasını, yani Türkiye'nin o dönemini 1960'ların İngiltere'siyle kıyas ederler. Temel sebebi şudur: 60'larda bir sürü gruplar çıkar ve grupların çok iddialı isimleri vardır. İşte Yuvarlanan Taşlar, işte bir Rolling Stones, Beatles vesaire. Burada da Türkiye'de de o dönemin müziği eleştirilmekle beraber içerik olarak çok yoğun bir içeriği olmamasına rağmen ciddi bir endüstrinin, yani bir sürü bir insanın da oradan kendi sanatıyla, kendi müziğiyle var olma çabasına girdi. Bir endüstriye dönüştüğü söylenir. Evet. Sizin söylediğiniz galiba böyle bir şey. Bir değişim oldu ama pozitif yönde. Bir sürü bir insan bir şeyin içine...
Bir hareketlenme oldu diyebilir miyiz hocam?
Bir hareketlenme oldu. Şuradan söyleyebiliriz. Mesela özel radyoların, özellikle o dönemde özel radyolar, özel televizyonlardaki özellikle müzikle eğlence programlarını hatırlayın. Özel bir takım müzik kanallarının açılma süreci. Yani bütün bunlar, mesela kliplerin dönmeye başlaması, müzik endüstrisinin hareketlenmesi, burada daha fazla insanın ekmek yemeye başlaması, bütün bu süreç aslında birbirini tamamlıyor. Böyle düşündüğünüz zaman burada ortaya çıkan bir takım isimler, mesela işte isimleri birkaç tanesini sayayım, işte bugün hala aynı isimlerden konuşuyoruz. Tarkan, Mustafa Sandal, Kenan Doğulu, işte
sayısız.
Çok sayıda isim sayabiliriz. Gerek erkek vokal gerek kadın vokal olarak.
Tabii.
Pek çok isim o dönemde bizim hayatımıza girdi. Hala da etkilerini sürdürüyorlar ve hala o şarkılar söylenmeye, dinlenmeye devam ediliyor. Bu asıl vurgu yapmak istediğim şey biraz buydu. Burasıydı.
Bir karşılık buldu ve kuşaktan kuşağa aktarıldı diyorsun.
Evet, kesinlikle karşılık buldu. 90'ların öyle bir özelliği vardı çünkü.
Peki hocam, yani dakikalar da akıyor, seni de çok yormak istemiyorum ama bu tekrar programın başındaki Foto Ahmet'e geri dönelim. Onunla ilgili böyle bir kapanış cümleleri alalım. Fotoğrafla ilgili çok önemli hatırlatmalar yaptın bize. Özdemir Asaf da diyor ki, objektif ölü bir gözdür, gördüğünü öldürür. Göz yaşayan bir objektiftir, öldürmediğini görür diyor.
Evet.
Çok güzel. Klasik bulmaca gibi Özdemir Asaf cümleleri ama her bir satırında hakikaten bir derya var Özdemir Asaf'ın, değil mi? Onu da analım bu programda.
Valla çok çok iyi oluyor çünkü sizin programınız geçen hafta da söylendiği gibi, Aygen Hanım'ın söylemiş olduğu gibi, yani farklı yerlere temas etmesi bence son derece önemli. Yani işte biz en son Orhan Ançaroğlu'nu konuşmuştuk. Hı hı. Özdemir Asaf'ı konuşuyoruz. Başka isimleri konuşuyoruz. Bunlar bence çok kıymetli. Ve bugün içinden geçtiğimiz, özellikle böyle biraz giderek var olan durumda, biraz bilgisel anlamda, ilgi anlamında kırılmaların yaşandığı, biraz bunu söylemek hoşuma gitmiyor ama biraz vasatlaşmanın ön plana geçmeye başladığı bir dönemde buna, böylesi programlara gerçekten ihtiyaç var. O yüzden de Foto Ahmet'in bence burada Özkan Bey'in metninde söyledikleri bence çok kıymetli yine. Hı hı. Yani şöyle bir, yani birilerinin yapıp ettikleri sayesinde biz bugün başka bir yerlerde bulunuyoruz.
Tam da öyle yani başlıyor değil mi? Tam da öyle başlıyor.
Bedeli ödüyorlar. Kolay şeyler yaşamıyorlar.
Hı hı. Evet.
Yani Foto Ahmet'in hayat hikayesinde de yani İçinde yaşadığı ülkeden çıkıp başka bir tarafa gidiyor. İşte babası öldüğü için tekrar geri geliyor. İşte yaşam koşulları onu zorluyor. Tekrar gidiyor. Gözünü kaybediyor. Yapabileceği işleri yapamadığı için başka bir şey yapmak zorunda. Hı hı. İşte tekstil atölyesinde çalışıyor. Kahve açıyor. Ama bir taraftan şeyden de hiç vazgeçmiyor.
Pes etmiyor yani, değil mi hocam?
O tutkunun peşinden koşmaya devam ediyor. Hı hı. Ve oradaki bence en anahtar cümle, gelinin söylediği o cümle, tutkular da belki genetiktir.
O da yani, oğluna geçiyor, gelini
evet,
değişiyor.
Evet, yani oradan oraya da geçmiş olabilir, belki o da devam ettirebilir. Yani bu müthiş bir cümle.
Sosyolojik olarak sen onu cımbızla çektin aldın, bize de gösteriyorsun. Bu değerli katkına da tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum hocam.
Rica
hocam
ederim.
Şimdi böyle
çok keyifli.
Sağ olun, var olun. Yeri geliyor hani programımızla ilgili güzel cümleler kuruyorsun. Hem çok hoşuma gidiyor, çok motive oluyoruz. Hem de mahcup oluyoruz. Yani sanki bu cümleleri böyle kurgusal olarak sana söyletiyormuşuz da biz de sana bu cümleleri kuruyormuşuz gibi oluyor. Ama gerçekten bir dünyada bir fikirsel bir vasatlaşma rüzgarı çok güçlü esiyor. Bu tabii ki ülkemize de yansıyor. Bunu aşmak gerekiyor. Gerçekten bunu aşmak gerekiyor. Çünkü bu kadar kadim medeniyette daha dolu şeyleri biz gördük, yaşadık ve yaşamak istiyoruz, görmek istiyoruz, değil mi?
Valla bunu görmek istememizin ötesinde bunu yapmak durumundayız. Çünkü az önce konuştuğumuz, yani bulunduğumuz coğrafyanın ötesinde bir yerlere etkide bulunabilme gücünden söz ediyorsak, hı hı, bunun için doldurmamız gerekiyor. Bunun
böyle bir iddiamız varsa de, bu iddianın içini doldurmak ve çalışmak zorundayız değil mi
evet,
hocam?
Evet, bunu yapmak zorundayız. Başka türlü olmaz.
Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz Ankara'dan, 11. Peron'dan. Senin ufuk açıcı cümlelerin için tekrar teşekkür ediyoruz. İlerleyen haftalarda yine katkını bekliyoruz tabii ki hocam.
Tamam. Görüşmek üzere. Kendinize çok
sağ
iyi
olun,
bakın.
Sağ olun. Evet sevgili Özkan, neler söyleyeceksin?
Tutkudan bahsetti Ahmet hocamız. Ben de hemen şunu ekleyeyim. Bu ülkenin insanı o kadar çok şeyler yaptı ki bütün tarihi boyunca. Hı-hı. Dolayısıyla aynı ülke, yine hep birlikteyiz. Yine çok şeyler yapılabilir. Hocamın bahsettiği, senin, hı-hı, gündeme getirdiğin şeylerle. Yani önümüz açık.
Çalışmaya, üretmeye, düşünmeye.
Ve bence ama tutkulu olmalıyız.
Ve tutkulara ve ama geçmişi de iyi tanımaya devam değil mi? Elbette, İşte bir, bu 11. Peron'un da çıkış noktası bu. Geçmişi, dünü unutmadan bugüne yeni kuşakları hazırlayabilmek. Karınca kararınca bir radyo programı, bir yayın kuruluşunda ne kadar etki edebilirse.
O zaman şunu söyleyeyim, bu da bizim tutkumuz, evet, görevimiz neyse
harika,
sonuna kadar
harika,
yerine
harika
geçeceğiz.
Harika bir kapanış cümlesi oldu, çok bu da bizim ederim, tutkumuz. Evet sevgili dinleyiciler, 11. Peron 49. haftadan selamladı, seslendi sizlere. Programın hazırlanmasında değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada sevgili Sefa Aktan Ve daimi konuğumuz, danışmanımız sevgili Özkan Pekesen'le birlikte telefon hattımızda Ahmet Talimciler hocamız da vardı. 11. Peron ekibinin lideri prodüktör Murat Ören. Ben de mikrofonun başındaydım. 49 haftadır olduğu gibi. Haftaya aynı gün ve saatte yine birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Hoşçakalın.
On birinci peron.
Bu akşam treni